12. ayrımın başı. Guguk, guguk. Hepimiz guguk kuşunu biliyoruz, değil mi? Yumurtalarını diğer kuşların yuvalarına yaparak diğer türlerin onları yetiştirmelerini sağlar. Bir guguk kuşu bir sezonda 12 ila 20 arası yumurtlar ve bunların her birini farklı bir yuvaya, genelde de kendisini yetiştirmiş kuş türünün yuvalarına bırakır. Hayatımda yalnızca bir kez yetişkin bir guguk kuşu gördüm. Kuzey İrlanda'da bir telgraf direğinde oturuyordu ve ilk gördüğümde onun bir atmaca olduğuna emindim. Sonra kafamızın üzerinden uçtu ve tüyleri puanlı değil, çizgiliydi. Daha önce zavallı üvey ebeveynlerince beslenen guguk kuşu yavrularının resimlerini görmüştüm. Guguk kuşu yavrusu, ebeveynlerin kendi yavrularına kıyasla öyle büyüktü ki, guguk kuşu yavrusu yuvaya ancak sığıyordu. Hatta genelde yuvadan büyük oluyorlardı. Guguk kuşunu bu uyanıklığından dolayı affediyoruz tabii ki. Çünkü Afrika'dan geldiğinde sıcak günler ve güneş ışığı sözüyle baharın haberciliğini yapar. Tatlı ama habersiz dağ bülbülü, incir kuşu ve saz kamışçınının yuvasına girmesi, yumurtalardan birini kendi yumurtası ile değiştirmesi ve yumurtalar çıktığında yavrusunun üvey kardeşlerinin elinde ne varsa gasp etmesi ve yorgun üvey ebeveynlerin yuvaya getirdiği her şeye el koymasının hiçbir önemi yok. Hayır, bizim için önemli olan tek şey yılın ilk erkek guguk kuşunu duyduğumuzda dünyada her şeyin yolunda olduğunu anlamamızdır. Guguk arılarını sevmekse pek kolay değildir. Guguk arısı terimi aynı isimli kuş gibi yumurtalarını başka arıların yuvalarına bırakan bir dizi farklı arıya verilen isimdir. Hepsi kuluçka parazitleridir, yani kleptoparazit. Tıpkı yaban arısı ve yalnız arı yaşam döngülerinin farklı olması gibi, farklı gugukların yaşam döngüleri de değişiklik gösterir. Guguk arıları, Britanya ve İrlanda'daki 270 yalnız arı cinsinin 80 tanesi kadarını oluşturur. Genelde her biri belirli bir konak arı türüyle ilişkilendirilir, ancak bu bazı durumlarda birden fazla konak arı türüne de sahip olabilirler. Her arının guguklardan endişelenmesi gerekmez. Örneğin Britanya'da altın kamış arıları, Macropis europaea için bilinen guguk yoktur. Öte yandan pek az yere yuva yapan Andrena türü guguklanmaktan kurtulabilir. Yere yuva yapan madenci arıların gugukları göçebe olarak bilinen tiptedir. Böyle bir göçebe konak arı arayarak yuva alanlarını tararken görülebilir. Bir yuva keşfetti mi, dişi göçebe arı dışarıda yuvanın çalışkan sahibinin polen toplamaya gitmesini bekler. Sonra içeri sızar ve yumurtalarını yuvaya bırakır. Üreme hayatı boyunca yumurtalarını birkaç konağın yuvasına bırakacaktır. Göçebenin yumurtaları çatladığında ya uzun alt çene kemiklerini kullanarak konak arının larvalarını yok eder ya da öyle çok polen yer ki larvalar açlıktan ölür. İki türlü de ister doğrudan ister dolaylı yoldan olsun konak arı larvalarının guguk arısı tarafından müdahale edilmiş bir yuvada hiçbir şansları yoktur. Bazı göçebe türlerinin neden belli başlı konaklarla ilişkili olduklarını hep merak etmiştim. Görünüşe göre bu sorunun cevabı guguk arısı türünün özelleşmiş olmasında yatıyor. Yani larvalarının gelişmesi için konak larvalarının ihtiyaç duyduğu miktar ve türde polene ihtiyaç duyuyor. Aslına bakarsanız göçebe arılar ve diğer guguk arıları konakları ile birlikte evrimleşmişlerdir. Ve bu yüzden de polen toplama uzuvları yoktur. Bu noktada konakları olmadan hayatta kalmaları imkansızdır. Guguk arısı türleri konaklarına nazaran çok daha nadir görülürler. Yere yuva yapan yalnız arı Andrena türü hakkında araştırma yaparken yuvanın konumuna ya da yuva toplamlarına dikkatimi çeken ilk şey göçebe guguk arılarının varlığıdır. Çünkü yere yuva yapan arıların yuvalarına yumurta bırakan guguk arılarını fark etmek kolaydır. Genelde sarı ve siyah, parlak renkli ancak kırmızı noktaları da olan ve nadir tüyleriyle arılardan çok eşek arılarına benzeyen türlerdir. Guguk arıları açık alanda konağın yuvasının içine girmek için bir fırsat beklerken çok uzun süre kalırlar. Bu parlak renk de onları avcılardan korur çünkü eşek arısı oldukları izlenimini yaratır. Dikkatimi celbeden yalnızca renkleri değil, davranışlarıdır da. Yere yakın bir şekilde gidip gelerek uygun yuvalar ararlar. Açıkçası bu göçebe guguk arılarını birbirinden ayırmayı imkansız bulduğumu söyleyebilirim. Shaftesbury Abbey'den aşağı, Ten Yard Lane'i, oradan da St. James'e uzanan Stony patikasının altında bir dizi garaj vardır. Bu garajların kenarında arı duvarı olarak da bilinen Shaftesbury Diotritinden çok eski bir duvar vardır. Her bahar bu duvar canlanır çünkü sakinleri çok sayıda tüylü ayaklı çiçek arısı teker teker kış uykularından uyanır. Turuncu renkli tüylü ayaklı çiçek erkekleri ilk ortaya çıkar. Bu genelde Mart'ın ortası ile sonu gibi olur. Bir iki hafta sonra ise tamamen siyah dişiler ortaya çıkar. Çiftleşme gerçekleşir, polen toplanır ve dişiler duvarın içinde yeni yuvalar kurmaya, her odayı yeterince polenle doldurup oraya bir yumurta bırakıp odayı kapatmadan önce tekil odaları sıva ile doldurmaya başlar. Bu güzel küçük arıları takdir eder ve tek istedikleri yumurta bırakıp polen toplamakken, yuva yapan dişilerin erkeklere nasıl katlandıklarına hayret ederken, insan türünden Shaftesbury sakinleriyle birlikte arı duvarındaki hareketi izlemeyi çok severim. Bu sabah yağmur yağdı ve Perşembe pazarına Tanyard Lane üzerinden giderken duvardaki çatlaklardan birinde saklanan bıyıklı erkeği gördüm. Nazikçe eğilip ona daha yakından baktım. Pervasız bakışlı, sarı maskeli yüzüyle çok yakışıklıydı. Tüylü ayaklı çiçek arıları nadiren dururlar, o yüzden onu izlemek büyük bir şanstı. Sonra birden güneş çıktı ve arı duvarı vızıldamaya başladı. Dönüp çatlağa baktığımda arımın gittiğini gördüm. Şimdi onun yerine dişiler yakındaki kara kafesten, şebboydan ve ciğer otundan polen getiriyorlar. Yuva girişini bulamamış bir dişiyi izlerken başka bir arı görüyorum. Başka bir çiçek arısının yuvasının girişinin üzerinde şüpheli biçimde duruyor. Bu sinsi görünüşlü karakteri ilk kez görüyor olmalıyım. Neredeyse siyah denecek kadar koyu gri, karnında gümüşümsü beyaz noktaları ve bacaklarında kremsi beyaz tüyler var. Tüylü ayaklı çiçek arılarının da guguları var mı? Bilmiyorum. Ama eğer varsa bu arının o guguk arısı olduğuna dair şüphelerim var. Bir fotoğraf çekip pazara gidiyor, oradan da eve dönüp kimliğini bulmayı umuyorum. Evde Stephen Falk'un Büyük Britanya ve İrlanda arıları saha rehberine başvuruyor ve bilinmeyen arımın tıpkı tahmin ettiğim gibi tüylü ayaklı çiçek arısının kleptoparaziti olduğunu görüyorum. Yas arısı. Melecta albifrons. Ancak gördüğüm arının erkek mi dişi mi olduğunu anlayamıyorum çünkü birbirlerine çok benziyorlar. Konağının yuva girişinde beklediğine göre dişi olmalı. Görünüşe göre bu guguk arısı nadiren ve tahmin edilemez şekillerde ortaya çıkar. Bu yüzden Shaftesbury'de onu keşfetmiş olmaktan dolayı çok mutluyum. Yoksa değil miyim? Sonuçta ne yapacağını biliyorum ve davranışını onaylamakta zorluk çekiyorum. Bir kuluçka paraziti o. Kendi larvalarına hayat vermek için konak türünün, sevgili tüylü ayaklı çiçek arımın larvalarını öldürecek ve böylece var olarak üreyecek. Sonuçta bir katil o. Doğaya yaptığım yolculuklarda kendimi durdurup bir adım geriye çekilmeyi ve insanları yargılar gibi yabani varlıkları yargılamamayı kendime ilk telkin edişim değil bu. Yas arısından çok daha fazla tüylü ayaklı çiçek arısı var etrafta. Bu düşünceyle kleptoparazite karşı bırakınız yapsınlar tavrı takılmaya karar verdim. Mayıs ayının ortalarına doğru arı duvarı hala çok canlı. Dişilerin hepsi çiftleşmiş ve yuvalarını yapmakla meşgul. Erkek tüylü ayaklı çiçek arıları etrafta görünmüyor. Muhtemelen hepsi öldü. Ancak dişi arılar ve gugukları Haziran başına kadar uçmayı sürdürüyor. Yas arılarının duvarın karşısındaki bahçede yetişen yeşil öküz dilinin etrafında bulunduklarını fark ediyorum. Belki de Shaftesbury'nin bu kısmında sağlıklı bir popülasyonlarının olmasının sebebi de budur. Kim bilir? Haziran ortasında arı duvarı sessiz. Duvarın derinlerinde yüzlerce gelişmekte olan arı var. Acaba kaçta kaçı guguk arıları, kaçta kaçı değil diye merak ediyorum. Tıpkı guguk yalnız arılarının her birinin belirli bir konak arı ile ilişkili olması gibi. Guguk yaban arıları da belirli yaban arıları türleriyle ilişkilidir. Vestal guguk arısı toprak yaban arısının yuvasını ele geçirirken, orman guguk arısı erken yaban arısının yuvasını ele geçirir. Britanya ve İrlanda'da yalnızca 6 tür guguk yaban arısı vardır. Temmuz sonuna yaklaşırken kırmızı kuyruklu yaban arıları Bombus lapidarius için bu yılın çok iyi bir yıl olduğunu söylemeliyim. Geçen sene neredeyse hiç görmedim ama şu anda kasabada pek çok aktif yuva olmalı. Çünkü diğer yaban arılarından daha çok onları görüyorum. Yuvaları demek ki başarılı oldu. Çünkü bazı kraliçeler ve erkekler çoktan uykudan uyandı bile. Bu beni öylesine mutlu ediyor ki. Ayrıca bu yıl 5 tane kırmızı kuyruklu guguk arısı gördüm. Onları ayırt etmeyi öğrendiğimden bu yana gördüklerimin toplamından daha fazla. Dişi kırmızı kuyruklu guguk arısı harikadır. Britanya ve İrlanda'daki en büyük guguk arısıdır ve tüm yaban arıları arasında en uzun ortalama kanat genişliğine sahiptir. İsimlerinden de anlaşılacağı gibi konak kraliçelerine, kırmızı kuyruklu yaban arılarına epey benzerler ve ikisini ayırt etmenin çok zor olacağını tahmin edebilirsiniz. Ama aslında değildir. Bu arada bir şey vardır. Tutumunda, hatta vızıldayışında. Size ben Bambus rupestrisim diyen bir şey. Korkun, çok korkun. Eğer ben kırmızı kuyruklu yaban arısı kraliçesi olsam korkardım. Gerçekten de korkardım. Mayıs ayının sonuna doğru 5 tane kırmızı kuyruklu guguk yaban arısı gördüm. Üçüncü sen James Park'taki kara hindibaların üzerinde aynı gün, diğerlerini de bir hafta kadar sonra kentin öte yakasında gördüm. Guguk yaban arıları bana her zaman ya uyumak üzere ya da yeni uyanmışlar gibi gözükürler. Asla aceleleri yoktur. Bu yüzden de onları gördüğünüzde eve gidip su kaynatıp çay yapıp fotoğraf makinenizi ve karalama defterinizi alacak vaktiniz hala vardır. Geri döndüğünüzde de onları hala aynı yerde, hatta aynı çiçeğin üzerinde bulursunuz. Bunlar da istisna değildi. St. James Park'ta gördüğüm üçünden ikisi 20 dakika sonra da oradaydılar. Kara hindibaların parlak altın sarısıyla birlikte her zamankinden daha etkileyici gözükerek bana poz verdi. Tıpkı yuvasını ele geçirmeyi deneyeceği arı gibi kırmızı kuyruklu guguk yaban arısının da kafası, göğsü ve karnı simsiyah ve kuyruğu parlak kırmızıdır. Kanatları ise konak türüne göre çok daha koyu renklidir. İlk başta siyahımsı kahverengi gözükürler ama güneş ışığı üstlerine düştü mü bu arının kanatları koyu ama parlak mavi ve morla ışıldar. Uyuşuk davranışları ve genelde koyu kanatları dışında 6 guguk yaban arısı ile hakiki yaban arıları arasında en dikkat çeken fark guguk arısının polen sepeti olmayışıdır. Yalnız guguk arıları gibi bu arılar da tamamen diğer arıların kendi evlatlarını yetiştirmesine muhtaçtırlar. Bu yüzden de polen toplayıcı uzuvlara ihtiyaçları yoktur. Guguk yaban arılarının hakiki yaban arılarından daha az tüyü vardır. Hatta vücutlarının bazı kısımlarında tüy o kadar azdır ki sanki vücutlarını bir zırh gibi kaplayan siyah, sert ve geçilmesi imkansız üst derilerini görebilirsiniz. Diğer omurgasızlar gibi arıların da iç organları kitinden oluşan bir dış iskelet ile korunur. Parlak siyah kitin zırhın dış kısmı tüylerinin arasından görülen üst deri epiderm olarak da bilinir. Guguk yaban arılarında bu kabuk benzeri dış yapı hakiki yaban arılarından daha kalındır. İğnelere direnç göstermede daha da iyidir. Guguk ve hakiki yaban arıları arasındaki iki başka fizyolojik fark da gugukların bir kavga esnasında daha zor yaralanabilir ve daha ürkütücü olma zorunluluklarından ileri gelir. İlk olarak hakiki yaban arıları yuvalarda kullanacakları bal mumunu salgıladıkları karın bölmeleri arası boşluklara sahiptir. Ancak dişi guguklarda bu yoktur. İkincil olarak guguk dişilerinin güçlü alt çene kemikleri ve daha eğimli iğneleri vardır. Bu adaptasyonların toplamı dişi guguk yaban arısını düşmanların korkulu rüyası haline getirir. Kavgaya tutuştuklarında kaybedenin karşı taraf olması yüksek ihtimaldir. Guguk yaban arıları konak cinsinden daha geç kış uykusundan uyanır. Enerji seviyelerini yükseltmek ve yumurtalıklarını geliştirmek için beslendikten sonra yumurtlamaya hazırdırlar ve bu aşamada çimenlik alanları ve diğer arazileri, mevcut konak yuvalarını bulmak için gezmeye başlarlar. Guguk yaban arılarının yuva ile çiçek tarlaları arasında yolculuk ederken işçi arıların istemeden bıraktığı koku izleriyle talihsiz konak arıların yuvalarını bulmak için antenlerini kullandıklarına inanılır. Şeytani zekaya sahip guguk arımız uygun bir yuva bulunca içeri sızmadan önce girişte biraz takılır. Bu aşamada koloni onu püskürtmeye çalışır. Eğer fark edilmediyse guguk sessizce yuvanın bir köşesine geçer ve hamle yapmak ve mevcut kraliçeyi gasp etmek için doğru anı beklerken konağının kokusunu edinir. Zamanı geldiğinde guguk yaban arısı hakiki kraliçeye saldırır ve öldürür ya da ona boyun eğdirir. Bu saldırı nadiren karşılıksız kalır ve çoğu işçi kraliçelerini korumak pahasına hayatlarını kaybeder. Eğer guguk arısı muzaffer olursa yuvayı hızlıca tarar ve mevcut yumurta ya da genç larvaları öldürür ve kendi yumurtalarını bırakır. Eski kraliçenin işçilerinin agresif davranışı ve feromonlar yardımıyla kendisine hizmet etmelerini sağlar. Bazı dişi guguk yaban arıları konağın yuvasını ele geçirmeyi denemeden ziyaretçi gibi gelip giderler. Bir bahçe ateşinden zar zor kurtulan bir erken yaban arısı yuvasında bunu kendim de gözlemlemiştim. Bir arkadaşım bahçedeki molozu yakmak için bir ateş yakmıştı. O anda yaprakların altında hummalı bir vızıltı duydu. Neyse ki büyük bir zarar olmadan ateşi söndürdü ama yaban arıları bir sonraki birkaç günü orada ortada açık kalmış yuvalarından kalanları tamir etmekle geçirdi. Onları çalışırken izledim. Kuru yaprakları ve küçük dalları yuvalarını örtmek için sürüklüyorlardı. Bu tamir sürecini izlerken dev bir dişi guguk arısının yakına konduğunu gördüm. Yuvanın içine kafasına göre girip çıkıyor, bazen erken yaban arısı kraliçesinin yanından geçiveriyordu ve ne kraliçe ne de işçileri onu umursuyor gibiydi. Belki de evlerini tamir etmekle çok meşguldüler ama guguk arısı da tehdit gibi gözükmüyordu. İlginç bir şekilde bu genelde toprak yaban arısının yuvasını ele geçiren bir vestal guguk yaban arısıydı. Erken yaban arısı yuvasında ne yapıyordu bilmiyordum. Görünüşe göre bu davranış sık rastlanan bir davranışmış ve yuvayı bedava bir oda gibi kullanıyormuş. Guguk yaban arılarının kendi işçileri yoktur. O yüzden evlatlarını yetiştirmek için koloninin mevcut işçilerine muhtaçtırlar. Saldırının zamanı da bu yüzden hayati önem taşır. Çünkü konak koloninin ulaştığı aşama önemlidir. Eğer yuvada çok az işçi varsa guguk arısına karşı çıkan da az olacaktır. Ama kraliçeyi bu aşamada öldürürse kendi kuluçkalarına bakacak yeterince işçi üretemeyecektir. Öte yandan eğer daha fazla işçinin üretilmesini beklerse saldırdığında çok işçi olacaktır ve kraliçelerini savunurken bu işçilere karşı kaybetme riski artacaktır. Guguk yaban arısının başarısı kesinlikle garanti değildir. Eğer guguk hakiki kraliçeyi tahtından etmeyi başarırsa yuvanın kendi işçilerini üretmesi imkansıza yakındır. İstisnalar elbette vardır. Bazen hakiki kraliçe ve guguk bir şekilde beraber yaşamayı başarır ve hakiki kraliçenin işçileri iki kuluçkayı da yetiştirir. Ancak anladığım kadarıyla bu nadirdir. Çoğu durumda guguk yeni hükümdar olarak ölmüş ya da yenilmiş kraliçeden daha fazla yumurta bırakma kapasitesine sahiptir. Bu guguk yumurtaları çatlayınca larvalar koloninin işçileri tarafından beslenir ve bakılır. Gugukların yavruları arasında erkekler ve dişiler olsa da işçi sınıfı ve kraliçe bulunmaz. Genelde dişiden daha çok erkek guguk vardır ve erkekler çiçek başlarında bir arada bulunabilir. Peygamber çiçekleri, Knautia ve deve dikenlerinde böyle grupları görmüştüm. Tıpkı St. James Park'taki dişi guguk yaban arıları gibi onlar da çok uyuşuk ve bu yüzden de gözlemlemesi kolaydı. Çiftleştikten sonra döllenmiş dişiler kış uykusuna yatar. Erkekler kış gelmeden ölür. Ertesi bahar dişi guguk yaban arıları kış uykularından kalkar ve tüm yaşam döngüsünü başlatmaya hazırdırlar. Birkaç yıl öncesine dek yaban arıları hakkında bildiğim her şeyi bir iki cümlede özetleyebilirdim ama şu an burada size konak kraliçelerden, kleptoparazitlerden ve karın bölgelerinin arasından salgılanan bal mumundan bahsediyorum. Arıların sayılarındaki azalışa dair bir endişe olarak başlayan bu yabancı dille yazılmış gelen bilimsel makaleleri arı evriminin bu veçesini daha iyi anlayabilmek için okumaya çalışıyorum. Guguk arılarının bir haber konaklarına nasıl davrandıklarını öğrendiğimde onlar hakkında pek de iyi şeyler düşünmediğimi itiraf etmeliyim. Görünüşe göre yalnız da değilim. Sladen'ın 1912'de yayınlanan The Humble Bee isimli kitabında guguk yaban arısı hakkında verilen özet de gayet tek taraflıdır. Kraliçenin gaddar işinin başarısını garanti altına almak için yaptıkları yalnızca bir cinayet sanığı değil, ayrıca bu suçu kendisi ve gelecekteki çocuklar için en uygun zamanda işleyerek öksüz bırakacağı çocukları da gönüllü köleleri yapmayı da bilen biri tarafından zekice tasarlanmış ve uygulanmış kurnazca bir plana benzer. Ancak eğer konak arılarının varoluşuna bir tehdit oluşturup oluşturmadıklarını sorarsanız, her şeyi hesaba kattığımızda oluşturmadıklarını söylerim. Daha önce gördüklerimden daha fazla kırmızı kuyruklu guguk yaban arısını gördüğüm yılın konak arıları olan kırmızı kuyruklu yaban arılarını da bolca gördüğüm bir yıl olması tesadüf değil. Sağlıklı bir konak popülasyonu olmadan guguk popülasyonu da olmaz. Konaklarının soyunu getirmek guguk arılarının isteği değildir. Çünkü onlar olmadan hayatta kalamazlar. Eğer bir arı türü yok olma eşiğindeyse, guguk arısının ani artışı onların sonunu getirebilir belki. Ama diğer türlü doğa kendi kendine bırakıldığında dengeyi sağlamanın ve sürdürmenin yolunu hep bulur. 12. ayrımın sonu.